Ayrım 16.
Nene dersinde dam nedir? Stomatis böylece patlıcı oldu. Şimdi ne söyleyeceksen söyle. Hayır demem. Aferin, dinle. Hayat ne ki more papa? Acı ve sıkıntı. Bir lokma ekmek için didinme, hastalıklar, kahrolası ihtiyarlık. Allah'a şükür benim başımda bunlardan hiçbiri yok. Allah beni güçlü, kuvvetli ve güzel yaratmış. Babam bana o kadar çok şey bıraktı ki bunları nasıl bir arada tutacağım, nasıl idare edeceğim bilmiyorum. Eğer çok mal demek çok baş ağrısı demek. Çünkü çok malın para alınca sıkılıyorsun ve hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Yine de hoşuma giden birkaç şey var. Diyelim ki sakız yakası, al ve nefesini tut. Güzel kadınlar. Diyorlar ki kadınların hep aynı. Cennetleri de birbirinin kopyası. Bunu söyleyen ne dediğini bilmiyor. Bazı kadınlar aynı değildir. Her birinin kendine has bir şeyi, farklı bir yanı vardır. Erkeği domuza benzeten o eski şair körün biriymiş. Papaz kızgın, domuz olan o, dedi. Belki de cinsel iktidarı yoktu ya da o bütünlerdendi. Ne diyor? Diyor ki, aslan belaya tanrım iyi, tanrıma iyi ve beyin. Kagol, parada kalan tanrım iyi ve tanrıma iyi ve beyin. Bunlar eski Yunanca'dır. Anladın mı? Papaz başını sallayıp kaşlarıyla anlamadığını belirtince açıkladı. Domuzun ağzında meşe parayı verirken daha başkaları istiyor. Benim elimde güzel bir kız varken başkaları istiyorum demek. Sana soruyorum, bu günah mı? Ben niçin günah? Hayır, sana soruyorum, biliyorsan dürüstlükle cevap ver. Ne cevap vereyim Alkiniya Beyefendi? Efendimiz zeytin yağında, eğer sağ gözün şerbetle bakarsa çıkar at onu demiştir. Sağ göz. Demek ki sol gözün zararı yok. E benim de sol gözüm şehvetle bakar. Şükür ki hiç Hristiyan hünnemini yerine getirmedi. Yoksa hepsi tek gözlü olurdu. Ve despotlar hepten kör. Başka dinden olanlar açık göz kalırlardı. Ben papazdan eti çok az şeye günah derim. Belki yanılıyorum ama öyle düşünüyorum. Bir insanı öldürmek evet günah. Buna hakkın yoktur. Onunki de candır ve bu canı almak senin işin değildir. O kadar. Şimdi biri çıkıp gelse, bizi dışarı atarak kalınca ırkılsa, bu ne günahtır? Ya da binbir emek ve alın teriyle biriktirmiş olduğum paramı atıyorsa. Kendimi ya da seni kastetmiyorum, bütün ağları, bütün papastanın sesleri kastediyorum. Bana gelince başkaları çalıştı ve bana bıraktı. Sizin için de öyle, başkaları çalışıyor, size bırakıyor. Neyse bırak, kadınlardan bahsediyorum ben. Neden günah olsun ki? Onu kucaklıyorsun, o da seni kucaklıyor. Onu okşuyorsun, o da seni okşuyor. Öpüyorsun, öpüyor. Sen onu gıdıklıyorsun, o da seni. Vesaire. Ona bir de para veriyorsun. Ve mutlu olarak kocasına ya da babasına dönüyor. Bunun kötülük neresinde rica ederim. Kötülük edersen o başka. Ama yaptığın kötülük değilse niçin kötü olsun? Konuş. Benim efendim böyle ince şeyler aklım vermez. Belki haklısın diye artık. Ne diyeyim? Ne var ki despot insanın ihtiraslarını yenmesi gerektiğini söylüyor. Ama ihtiras enerji demektir. Ancak zayıfların, kansızlık çekenlerin ve hadımların ihtirası yoktur. Onun için Türkler, paşalar haremlerinde hadım bulunduruyorlar. Anladın mı? Despot dedi papaz Tomatis ve ayağa kalktı. Verandanın bir ucunda despot görünmüştü. Bir elinde iri siyah bir tesbih vardı, öbür elinde sigara. Yanında merhum ağanın büyük oğlu Nikolas. Yavaş adımlarla yürüyor, duruyor ve konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlardı? Alkiviadis, despot dedi. Bilmem ama belki de Allah'tan bahsediyordur. Ama Nikolas muhakkak kendi Allahsızlığından konuşuyordur. İkisi de iki yüzlülük yapıyor. Çünkü kalpleri korkudan titriyor. Karısı oğlan doğurmak üzereyken Nietzsche'ye Nikolas'ın Allah'a ve bütün azizlere nasıl yalvardığını görseydin. Görseydin de gülseydin. Sana bir şey söylüyorum dostum. Ama yanlış anlama. Bunların ikisi de insanların kötülüğüne çalışıyor. Biri sana günah diyor ve bu günahlara sonu gelmiyor. Hiçbirinden kaçamıyorsun. Öbürü hepsi senin. Günahı da sevabı da zaten bak. Hayatın güzelliği ve tabiatı da aptallık etme. Ölmeden hepsinin tabiatı çıkar. Daha sonra eğer Allah seni istemezse bana gel. Biz bütün bu günahlara yanıt yaparız diyor. Papaz yavaş yavaş konuşarak ve duyduğuna göre kim ve alkiviyada sen de öyle yapıyormuşsun. Günahları anlamıyorsun. Hepsine değil tabii hepsine anlamıyorum dedi. Bravo baba, ben seni onun için seviyorum. Zeki adamsın. Despot'ta Nikolas'ın birkaç metre arkasında uzun boylu, zayıf, genç bir cübbeli geliyordu. Despotun diyakozu Elsinus Platinos. Kısa, sarı sakallı ve açık renkli iri gözleriyle güzel bir delikanlı. Piç olarak doğmuş. Babasını hiç tanımamış ama annesi ve pek çok komşu kadın babası olacaktı adamının niçin güzel kadınları sevdiğini ve gizlice onların kendi usulüne göre günahlarını çıkardığını biliyorlardı. Yaklaştıklarında Nikolas'ın konuştuğunu duydular. Despotçum, iyi bilirsiniz çünkü kültürlü ve zeki bir insansınız. 4 tane değil 104 tane İncil vardır. Despot gülerek, öyle bir şey okumuştum dedi. Acaba ötekileri kimden yazdı? Bildiğiniz gibi ezilmişlerin dini olan İslamiyet'in tersine, ezenlerin dini olan Hristiyanlık halk arasında, daha doğrusu alt takım arasında diyeceğim yolunda. Derken bu yarı yolu diğer Hristiyanlar Kudüs'te, Antakya'da, Efes'te, Korat'te, Filibe'de ve İskenderiye'de başka yerlerde eski Yunanca'da kilis adı verilen gruplara bağlanmaya başlayınca bunların her biri kendi İncil'i olsun istedi. Bütün bunlar bildiğiniz gibi Vespasianus'tan yani milattan sonra 80 yılından sonra oldu. Böylece Yunanca konuşan katipler kiraladılar ve onlara bütün cahillikleri ve basitlikleri içinde doğru olduğunu sandıkları gerçek ve hayali şeyler yazmalarını söylediler. Ve onlar da yazdılar. Bu sebepten tanınmış ve kabul edilmiş 4 İncil arasında bunca uyuşmazlıklarla karşılaşıyoruz. İnsanın soyu ve doğumu ile ilgili bilgiler Matta'ya göre farklı, Luka'ya göre farklıdır. Biri insanın Mısır'a gidip Herod'un yaşadığı sürece orada kaldığını söylüyor. Öbürü insanın hiç seyahate çıkmadığını yazıyor. Biri insanın sadece bir defa Kudüs'e gittiğini yazıyor, öbürü 3 defa gittiğini. Bir İncil yazarı Uyan'dan 3 büyücünün insanın doğumu haberini veren yıldızı takip ederek yola çıktığını yazıyor. Herod'u ziyaret ederek ona krallığı ele geçirecek bir çocuğun doğduğunu söylemişler. O kadar anlamışlar. Herod korkuya kapılıp 2 yaşına kadar bütün çocukların öldürülmesini emretmiş ve 14 bin çocuk öldürülmüş. Öteki İncilci ne yıldızdan ne büyücülerden bana da bu katliamdan söz etmiyor. Belki bu İncilci Herod'un İsa doğmadan 4-5 yıl önce ölmüş olduğunu biliyordu. Despot doğru dedi ama siz de bileceksiniz sevgili Nikola. İsa'nın doğum tarihini hesap eden din adamları hata yapmışlardır. İsa birkaç yıl daha önce doğdu. O halde bu din adamları Allah'tan ilham almamışlardı. Çünkü Allah'ın oğlunun doğum tarihini bile bilmiyorlardı. Neyse, evet benim kendi görüşüm var ama söyleyin bana. Herod 72 yaşlarında bir ihtiyardı. O halde bu bebekten neden korksun? Ve doğru Filistin'deki krallığı Roma tarafından tayin edildiğini biliyordu. Sezar'ın hizmetçileriydi bunlar. Ve nasıl oluyor da Yunanlı, Rum ve Yahudi bir tarihçi bu katliamdan bahsetmiyor? Ve başka şeylerden, mucizelerden falan. Hiçbiri, hiç. Ama Nusipos bahsediyor. Pilinios da. Milattan sonra 38 yılında doğmuş. Yahudilerin ve Kudüs'ün tarihini yazmış olan Nusipos ne diyor? Yahudilerin parçalanmış bir kolundan Hristiyanlardan bahsediyor. Pilinios'a gelince. Onun konuyla ilgili yazdıkları ise çok sonra. Size söylüyorum Despotçum, bu konuda bir şey yazmıyor. Despot konuşmuyordu. Bir iki adım vurdu, sinirli sinirli tespihiyle oynuyordu. Bir sigara açıyor, yenisini yakıyordu. Yoksa sevgili Mukale, İncil'lerin tarihi olmadıklarını mı söylemek istiyorsunuz? Despotçum, Yunan ve İncil'i fark alardı. Yüce sözler vardır içinde. Platon'un felsefesi. Ama Matta, insanın ağzına İbranilere söylediği şu sözleri sokuyor. Salih olan mabit ve mezbah arasında öldürdüğünüz Balahiyye oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzüne dökülen her kan üzerinize gelsin. Ama tarihçe bilinmektedir ki Kudüs kuşatmasında zayıflar Balahiyye oğlu Zekeriya'ya tapınak ve kurban yöneticisine öldürmüşlerdir. Kuşatma Tito tarafından 75 yılına yapılmıştır. Demek ki Zekeriya insanın çağrını verilişinden 37 yıl sonra öldürülmüştür. Demek istediğim Matta'nın insanın ağzına tıktığı sözleri yakalanmıştır. Çünkü Zekeriya gerçekten doğmuş bir ise yaşamıştır demektir. Başka tarih tutarsızlıklar da var ama sizi yormak istemiyorum. Sonuç şu ki Matta'nın İncil'e çok sonraları kim olduğu bilinmeyen Yunancası kötü bir kişi tarafından yazılmıştır. Despot gülümseyerek sevgili Nikolaos dedi. Şu akşam vakti o kadar tatlı. Denizin dağdaki ağaçların kokusunu karıştıran kokusu, bu devler arası insanın başını döndürüyor. Tanrı'ya şükretmek için başını kaldırıp şu masmavi gökyüzüne dikmek yeter. Birden ciddileşti. Başını çevirip Nikolas'ın gözlerine baktı, sordu. Ama madem ki öyle, o halde Hristiyanlığın kurucuları niçin o kadar İncil arasından 4 tanesini kabul ettiler? Daha çok İncil, daha çok tanıklık olmaz mıydı? Yoksa yanılıyor muyum? Beni deniyorsunuz muhterem kadar, öyle olsun. Aziz Irenaeus diyor ki, çünkü 4 yön vardır. Ve çünkü Tanrı her biri değişik şekilde olan 4 cerimin üzerinde oturmaktadır. Yeremimos ekliyor. Nuh'un gemisini kaldırmak için kalaslardan 4 halka geçirilmişti. Antalya'da Tiyatros diyor ki, Lazarus 4 gün ölü kaldığı için 4'ten fazla İncil olamaz. Gerçek şu ki bunun gibi daha ne basit ve budalaca, üstelik kötü şeyler var. Tanrı'nın oğlunu ve bizzat Tanrı'yı iyilik ve sevginin tanrısı olarak olan Thomas, insanın oyunu boğulan için yazı Cehennem'in oğluna lanet ettiğini söylüyor. Apokrifa denilen İncil'lerden birinde bu devam etti Nikolas. Kutsal ailenin Mısır'a seyahati anlatılıyor ki böyle bir şey olmamıştır. Çölde bir hurma ağacı bulup gölgesine oturuyorlar. Meryem acıkıyor ve perişan yerdeki Yusuf'a ağaca çıkıp hurma koparmasını söylüyor. Yusuf, o kadar yükseğe çıkamam, düşer ölürüm diyor. Annesinin sözlerini işiten bebek İsa elini kaldırıp hurmaya eğil diyor. Ağaç eğilip onun önünde duruyor. Hurmaları kesiyorlar. Ve bebek yine yerine dön diyor. Ve ağaç dinlik oluyor. Az sonra atlı iki haydut geliyor. Birinin adı Dimahos, öbürününki Tito. Dimahos genç Meryem'i görünce ona kötülük yapmak istiyor. Tito Meryem'i acıyor. Ona dokunmasın diye Dimahos'a 40 dirhem veriyor. Ve gidiyorlar. O zaman bebek İsa annesine diyor ki, bir gün beni bu iki kişi arasında çağırmayı görecekler. Sağımda Tito, solumda Dimahos olacak. Tito'yu beraberimde cennete götüreceğim. Dimahos'u cehenneme atılmak üzere şeytanı teslim edeceğim. Despot yüksek sesle ama biraz daha yavaştan güldü. Ah kirli Nikole, hafızanıza hayranım. Bütün bunları hem de ayrıntılarıyla nasıl da hatırlıyorsunuz? Hristiyanlığa duyulan ne tutku bu diyeceğim. Ama siz ayrıntılara bakıyor, meselenin özünü gözden kaçırıyorsunuz. Meselenin özü kelamdır. En güzel kelam, İsa Hristos'un bize söylemiş olduğu şeyler arasında seçilmemiştir. Ve Nikolas'ın itirazlarına maruz kalmamak için gülerek ayakta durmakta olan Arkiviadis'le papastan atısa döndü. Tatlı bir tavırla, çok sevgili Nikolas'ın bize söyledikleri hakkında Arkiviadis'e ne düşünüyor bilmek isterdim dedi. Bütün bu metafizik meseleleri hakkında, Allah her şeyi açık seçik yarattı. Gökyüzünü, denizi, toprağı, atmosferi. Ama nankör insan bütün bunları bulandırmak, söndürmek için uğraşıyor. Ne dersiniz dostum? Ağoğlu, despotcum dedi. Bazı yapınca nimet için Alkiviadis Allah'a şükran borçludur. Böyle meseleleri araştırmaz ve araştırmak da istemez. Şükrana bakalım eder. Oturun lütfen. Ve eğer yanılmıyorsam muhterem peder, bir kahve içer misiniz? İki parmağını şaklatıp az ötede durmuş despotu seyredip mutlu olan bana iki işaret etti. Bu kızla 2-3 kilo yapmıştı. Kaç kilo olduğunu daha hatırlamıyordu. 4 kahve diye emretti. 4 domestika. Kız yanından hopladı, yaklaştı ve despotun burnuna bakarak yavaşça, muhterem peder, burnunuz, kahveniz nasıl olsun diye sordu. Hemen kendine geldi. Yanakları kıpkırmızı oldu. Gözleri yaş doldu. Hızlı adımlarla evin içinde gözden kayboldu. Katerina bunu duydu ve kızdı. Onu yukarı çağırdı. Hayvan dedi ona. Zoan Kıtinos ve iki tokat aşk etti. Onun ahdi vardı. Çünkü Alkiviadis'le yaptığından şüpheleniyordu. Nikolas kötü olayı dağıtmak için konuşmaya başladı. Madonna Maggiore'de göbeğinde iri bir polenta bulunan altın bir haç vardır. Kardinal'in toplantılarda bile öpmek için bu haçı alıp ağzına götürmek ve sonra polentayı gözüne yaklaştırıp dikkatle incelemek adeti vardır. Herkes onun dindarlığından bahsediyordu. Kardinal olunca polentanın arkasında elini kıpırdattığında sallanıp dans eden çıplak bir dansöz figürü bulunduğu görüldü. Güldüler despot. Ah yaptı, bu katolikler kardinal olsun olmasın. Alkiviadis, ama harika bu, dedi. Yaşlı, göbekli, ciddi, sert, mızmızcı ve saygısızları, özellikle yolsuzları cezalandırmaya hazır bir kardinalin, kadın güzelliğinin tadına varmak için bir haçı kullanması düşüncesi beni coşturuyor. Kahveler ve bir sürahi sakız yakasıyla bardaklar geldi. Bunları getirmiş olan Masanit, bardakları da doldurdu. Alkiviadis, zaten hayat tatlı, dedi. Zevkimize bakalım. Bütün bunları bize vermiş olan Allah'a da Allah'a minnettarım. Despot, Türklerden ve Yunanlılardan duyduğuma göre, dedi. Babanız can çekişirken onun altın dolutun yakası canlanmış ve efendim sen gidiyorsun demiş ona. Ama beni burada mı bırakıyorsun?
Ayrım sonu.